Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesini okumuştuk. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz Peygamber Efendimizin şahsında ümmete Allah'ı sevmenin yolunu öğretmişti. Eğer Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, Peygamberime tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyurulmuştu. Bu haftada benzer bir konuda Âl-i İmrân suresinin 32. ayet-i kerimesini okuyacağız inşallah. Bu ayet-i kerimede de hitap yine "De ki, kul" diye başlıyor. Rabbimiz şöyle buyuruyor: Estaizu billah, bismillah. Kul eti'ullâhe ve'r-rasûl fe in tevelle fe innallâhe la yuhibbul kâfirîn. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez. Rivayete göre bir önceki ayet-i kerime nazil olunca, yani Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz merhamet sahibidir ayet-i kerimesi inince Medine'deki münafıkların reisi konumunda olan Abdullah bin Ubey, Muhammed kendine itaati Allah'a itaat gibi kıldı. Bize Hristiyanların İsa'yı sevdiği gibi kendisini sevmemizi emrediyor dedi ve bu ayet-i kerime nazil oldu. Geçtiğimiz hafta da söylediğimiz üzere kalbinde küfür, isyan, inkar meyli olan insanlar Allah'ın bir konuda emri veya yasağı geldiğinde Allah'a açıkça karşı gelemediklerinde onu tebliğ eden peygamberlere kafa tutmuşlar, onlarla mücadeleye girmişler, hatta kendileri gibi insan olan o peygamberleri öldürmeye kalkmışlardı. İşte bu inkar zihniyetinin Medine'deki temsilcisi münafık olan Abdullah bin Ubey, Allah'ın indirmiş olduğu peygambere itaat edin ki Allah da sizi sevsin ayetini sanki Peygamber Efendimiz kendisi söylemiş, kendine itaati kendisi emretmiş gibi Peygamberimizin şahsına ve dolayısıyla Allah'a meydan okumuştu. Bu kâfirlerin, münafıkların karakteridir. Onlar açıkça Kur'an ayetlerine karşı çıkamayınca veya böyle yapmalarının kendilerine faydadan çok zarar getirdiğini düşününce, görünce farklı taktiklerle Allah'ın ayetleriyle mücadele ederler. Bazen o ayetleri açıkça inkar etmeyerek o ayetin tevilini, yorumunu değiştirip anlayışını bozmaya, mana olarak onu tahrif etmeye çalışırlar. İşte bu manayı değiştirme hususunda onların önünde en büyük set, en büyük engel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve ashab-ı kiramın o Kur'an'ı, o ayeti anlayış şeklidir. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle, ondan gelen hadisi şeriflerle bu yüzden mücadele ederler ve onları ekarte ettikleri zaman, bertaraf ettikleri zaman Allah'ın ayetleri, Allah'ın kitabıyla kendileri daha rahat mücadele edeceklerini düşünürler. Ayetlerin bir kısmını görmezden gelerek, kendi işlerine gelen şekliyle anlamlar yükleyerek, bazı kelimeleri, bazı zamirleri mecrağından, iniş sebebinden saptırarak, bambaşka yerlere yorumlayarak o ayeti tanınmaz hale getirirler. Burada da Abdullah bin Ubey, Muhammed kendine itaati Allah'a itaat gibi kıldı diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini kendi kendine uydurduğunu düşünmesini, bu düşüncesini ortaya koymuş, gizlediği kalbindeki inkarı diliyle ifade etmiş demektir. Ve bunu yaparken de sureti haktan görünür. Kendisince bir örnek getirir. Hristiyanlar nasıl Hazreti İsa'yı seviyorlarsa biz de Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem o şekilde sevmeliymişiz diyerek onların yanlış akidesini, yanlış bağlılıklarının peygamberimize de uygulanmasını sanki peygamberimiz emrediyormuş gibi bir istihraçla, bir akıl yürütmeyle ortaya koyar. Gerçekten bu cümlenin içinde hem inkar vardır, Allah'ın ayetlerini inkar, Allah'ın peygamberimize Kur'an indirdiğini, o Kur'an'ın peygamberimize itaat etmeyi emrettiğini inkar vardır, hem de hakkı saptırma, hakkı batılla değiştirme, bozma vardır. Muhammed kendine itaati Allah'a itaat gibi kıldı şeklindeki ifadeyle Allah'ın peygamberimize itaat emrini inkar vardır. Sanki Allah emretmemiş de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine itaati kendi kendine icat etmiş gibi. Yine Hristiyanların Hazreti İsa'yı yüceltmeleri, onu ilah edinmeleri, dinimizin hiçbir şekilde hoş karşılamadığı, kabul etmediği bir husus olmasına rağmen sanki peygamberimize itaat etmenin Hazreti İsa'yı uluhiyet vermek gibi olduğunu söyleyerek hakkı saptırmış, hakla batılı birbirine sokmuştur. Bugün de aynı zihniyetteki insanlar farklı yollarla Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesini hafife almaya, gözden düşürmeye, sünnete bağlılığı, peygambere itaati örselemeye çalışmaktadırlar. Biz bunu Peygamber Efendimiz'den duymuş olsaydık, bu hadis, bu rivayet bizzat onun tarafından söylenmiş olsaydı, belki uygulardık demişler ama araya ashab-ı kiramdan başkaları girdi, hadis uyduran insanlar girdi ve art niyetli pek çok kişi girdi. Biz artık bu hadisin, bu sünnetin peygambere ait olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden de bu hadisi, bu sünneti kabul etmiyoruz, uygulamıyoruz diyerek hadise, Kur'an'a cephe alan insanlar çıkmıştır. İşte aslında onların inkar ettiği, hafife aldığı, küçümsediği, dışladığı şey nedir? Peygamber'e tabi olmak mı? Yoksa gerçekten samimiyetle, peygamberimizden gelen sünnetle batıl hurafe olan, bid'at olan şeyleri birbirinden ayırmak mı? Tabii kimsenin kalbini bilmemiz mümkün değil. Gerçekten kim hangi niyetle peygambere sadakatini, bağlılığını ortaya koyuyor? Kim de kendine kafasına, gönlüne uyacak bir yol, bir hayat tarzı uydurmaya çalışıyor. Bunu en iyi Allah-u Teala bilir. Rabbimiz gerek o günde Peygamberimizin manevi şahsiyetini küçümseyen, sünnet-i seniyeyi hiçe sayan, Peygamber'e itaati kabul etmeyen insanları, gerekse günümüzdekileri aynı hususta ikaz ediyor. Peygamberimize buyurarak, "Kul etiyullâhe ve rasûl." De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin buyuruyor. Allah ve Resulü iki ayrı, birbirine zıt varlıklar değil. Peygamber Efendimiz Allah'ın emrettiğini insanlara tebliğ eden, vahyedilen şeyleri tefsir eden, açıklayan, tebyid eden, öğreten, talim eden bir peygamber. Rabbimiz hem kendisine hem de Resulüne itaati ayrı ayrı emrediyor ki, Allah'ın emirleri Kur'an-ı Kerim'den ibaret, Peygamber Efendimiz de o Kur'an-ı Kerim ile beraber sünnet-i seniyyesiyle itaate layık olmuş. Zira Peygamberimizin sünneti onun kendi kafasından uydurduğu, heva ve hevesiyle ortaya koyduğu bir hayat tarzı, bir model değil. Aksine Peygamber Efendimiz hayatının her karesinde, topluluk içinde ve tek başına kaldığı durumlarda devamlı Allah'ın murakabesinde olan, gözetiminde olan, farklı hususlarda, kalbinden geçen konularda bile ikaz edilen, gerektiğinde önüne farklı farklı hususlarda alternatif yollar sunulan bir peygamber. O, insanların en seçkini, en zekisi, Allah'ı en çok bilen ve ondan en çok korkanı. Böyle bir insanın iyi niyetle en güzel, en mümtaz bir hayatı ortaya koyması hem tabii hem de Allah'ın ona yüklemiş olduğu bir mükellefiyet. Peygamberimiz yaşarken sadece kendisi için yaşamış sıradan bir insan değil. O her hareketiyle, her sözüyle insanların göz önünde olmuş ve hayatına dikkat çekilmiş, ömrüne yemin edilmiş, ahlakına mükerrem, en yüce ahlak ölçüleri konulmuş, üsve-i hasene bir peygamber. Allah'a itaat Kur'an-ı Kerim'le, Kur'an-ı Kerim'in emrini yerine getirmekle olur. Resulüne itaat de onun sünnetini, onun hadislerini yerine getirip tatbik etmekle. Ayet-i Kerime'nin devamı çok ibretli. Rabbimiz فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِر۪ينَ. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez buyuruyor. Burada çok ciddi bir ikaz var. Demek ki bir insanın Allah'a itaatten, Resulüne itaatten yüz çevirmesi küfre sapması olarak görünüyor. Ve Allah da küfre sapan, Allah'ı ve Resulünü inkar eden, onların kıymetini, değerini, gereğini görmezden gelen bu kişileri sevmeyeceğini bildirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine itaatin gerekliliği hususunda şöyle buyurmuştur. Ümmetimin hepsi cennete gireceklerdir. Ancak inat edenler müstesna. Bunun üzerine ashab-ı kiram, cennete girmeyi kim istemez ki ya Resulallah dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bana itaat eden cennete girer, kim de bana asi olursa o cennete girmeyi istememiştir." Bu hadis-i şerif Buhari'de El-İ'tisam bölümünde yer alır. Demek ki cennetin yolu Peygamber Efendimiz'i sevmek, Peygamberimize tabi olmak, onun sünnet-i seniyesini bir hayat tarzı olarak yaşamaya gayret etmek, cennetten uzaklaşmanın, cehennemlik olmanın yolu da Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmak, onların emir ve yasakları dururken kendine mahsus bir hayat tarzı, bir dünya görüşü kurmak, kendine mahsus bir din icat etmek. Rabbimiz bizi böyle bir hatadan, böyle bir günahtan, isyandan muhafaza buyursun. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh'tan uzun bir hadis-i şerif okumuştuk. O hadis-i şerifin baş tarafını bir daha hatırlayalım. Sonra da anlatmadığımız, üzerinde durmadığımız bölüm biraz daha genişleterek okuyalım, anlayalım inşallah. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh şöyle demişti: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize iki olayı haber verdi. Bunlardan birini gördüm, diğerini de bekliyorum." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şunları söyledi: "Şüphesiz ki emanet, insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler." Hadisin buraya kadar olan kısmını geçtiğimiz hafta izah etmeye çalışmıştık. Hatırlayacağınız üzere emanetin fıtrata yerleştirilmiş olduğunu ve o fıtrattaki temizlik duygularıyla, Allah'ın yerleştirdiği iyi duygular sebebiyle insanın vicdanının devamlı insanı Allah'a yönelttiğini söylemiştik. İşte fıtrattaki bu emanet duygusu yerleşip kökleşince Allah en büyük emaneti olan Kur'an'ı insanlara indirdi. İnsanlar Allah'ın emaneti olan Kur'an'ı, Allah'ın emaneti olan İslam dinine, hadis-i şeriflere dört elle sarıldılar. Hadis-i şerifte devam ettiği üzere bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Yani hem Kur'an ve sünnet emanetin ehemmiyetini öğretti, hem de insanlar Kur'an ve sünnete sahip çıkmak suretiyle emanetin nasıl muhafaza edileceğini gösterdiler, yaşadılar. Huzeyfe bin Yaman devam ediyor: "Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanetin kalkmasından bahsetti. Ve şöyle buyurdu: İnsan bir kere uyur ve kalbinden emanet çekilip alınır. Ondan belli belirsiz bir iz kalır. Sonra bir kere daha uyur, yine kalbinden emanet alınır. Bu defa da ayağının üzerinde yuvarladığın kolun bıraktığı iz gibi bir eseri kalır. Sen onu içinde hiçbir şey olmadığı halde kabarık görürsün." Peygamber Efendimiz burada insanın günlük hayatından bir kesit sunarak insan uyur, bir kere uyur, sonra kalbinden emanet çekilip alınır diyerek bir örnek vermiş. Bunu tek bir insanın hayatının belli bir dönemindeki uykuyla emaneti kaybetmesi şeklinde anlamak da mümkün. İnsanlık tarihi boyunca insanların gaflete dalarak Kur'an ve sünnet ruhundan uzaklaşarak bu emaneti zayi etmeleri sebebiyle Allah'ın yavaş yavaş Kur'an ve sünnet emanetini onlardan almalarıyla izah etmekte mümkün. İkinci kısmında bir başka örnek veriyor. Nasıl insanın ayağına bir köz, bir ateş değer, sonra o ayakta bir şişkinlik meydana getirir, kabarcık, baloncuk oluşturursa, işte bu emanet tekrar alınır ve insanın ayağındaki o kabarcık gibi bir balon halinde kalır. Aslında çok edebi bir ifade. Biz o emanetin yok olduğunu, kaybolduğunu da anlıyoruz bu ifadeden. Görünüşte var gibi olup da içinin boşaldığını da anlıyoruz. Gerçekten insanlar daha sonraki dönemlerde Kur'an'a sahip çıkıyor görünmüşler ama Kur'an okuyuşları, Kur'an'ı anlamaları, dinlemeleri boğazlarından aşağıya inmemiş, kulaklarından kalbine geçmemiş. Sureta varlar ama kalp olarak o emaneti zayi etmişler. Kur'an'ın ruhundan uzaklaşmışlar. Kur'an emanetini hiçe saymışlar. Gittikçe kaybeder hale gelmişler. Bir şey var görünüşte ama aslında derinine indiğinde yok olup gitmiş. İşte Peygamber Efendimiz buradan yavaş yavaş insanların o emaneti kaybedişlerini anlatıyor ve neticede bir başka misal veriyor. Neticede insan o hale gelir ki insanlar alışveriş yaparlar da neredeyse emaneti yerine getirecek bir kişi bile kalmaz. Alışveriş aslında bir söz verme işidir. Siz bir şey almak istediğinizde satıcı malını ortaya koyar ve o malıyla ilgili size bilgi verir. Ama sattığı şey hakkında verdiği bilgiler doğru değilse siz onun sözüne bakarak aldanmış olursunuz. Ya yüksek bir bedel verirsiniz ya da siz vaatte bulunursunuz. Ben bunu alacağım, şu kadar parayı alacağım. Malı alırsınız, parayı göndermezsiniz, eksik gönderirsiniz. İşte bu emanetin ihlalidir. Alışveriş de insanların bu şekilde birbirlerini kandırmaları, emaneti ayaklar altına almaları o dereceye gelecek ki artık neredeyse hiçbir güvenilir tüccar kalmayacak diyor Peygamberimiz. O kadar insanlar yoldan çıkacak, o kadar emanet zayi olacak ki nihayet kendi aralarında falanca yerde bir güvenilir kişi var diye konuşmaya başlayacaklar. Halbuki konuştukları, methettikleri, ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı dedikleri kişiye baktığın zaman o insanın da kalbinde hardal tanesi kadar bile iman kalmayacak, iman olmayacak buyuruyor. Demek ki artık kahtı rical denilen insan kıtlığı o dereceye varacak ki kalbinde iman bulunan, emanete sahip çıkacak insan parmakla gösterilecek kadar az bir hale gelecek. İnsanlar her tarafta sağlam, güvenilir, akıllı, dengeli, mümin insanlar arayacak hale gelecekler. Bu hayattan imanın, emanetin nasıl yavaş yavaş çekileceğini gösteren çok veciz bir ifade. Rabbimiz bize böyle bir devreyi, böyle bir dönemi göstermesin. Çünkü gerçekten iman neredeyse göklere çekilecek. Emanet neredeyse göklere çekilecek. Adam gibi adam, güvenilir, dört dörtlük insan neredeyse bulunamayacak. İşte Huzeyfe bin Yeman bundan sonra bu hadisin bu ifadelerini naklettikten sonra diyor ki, şüphesiz bir zamanlar sizin hanginizle alışveriş yapacağıma aldırmazdım. Çünkü alışveriş yaptığım kişi Müslümansa, dini kendisini benim hakkıma vermeye yöneltirdi. Yani ben kiminle olursa olsun alışveriş yapardım. Onun Müslüman olup olmamasına da bakmazdım. Onun bana hıyanet edeceğini, alışveriş esnasında güvenimini sarsacağını, emanete ihanet edeceğini düşünmezdim. Çünkü o bir Müslümansa zaten Allah'a inanıyordur. Kul hakkına dikkat eder. O alışverişin gereği olan emaneti olduğu gibi bana verir, hakkını yerine getirirdi. Şayet Hristiyan veya Yahudi ise valisi benim hakkımı vermeye onu sevk ederdi. Yani çarşıda, pazarda alışveriş yaptığım kişi Müslüman değil, gayrimüslim, Müslüman olmayan bir kişi de olsa, onu yöneten, idare eden vali koyduğu kurallarla, denetlemesiyle, kontrolüyle o gayrimüslimin güvenilir bir şekilde alışveriş yapmasını, kimseye ihanet etmemesini, zarar vermemesini temin ederdi. Fakat bugün sizden sadece belli birkaç kişiyle alışveriş yapıyorum demiştir. Ebu Huzeyfe bin Yeman şüphesiz bugünleri görmüş olsaydı belki neler söylerdi. Çünkü o sahabeden bir zat, en son vefat eden sahabi, Peygamber Efendimizin vefatından 100 yıl sonra vefat etmiş. Günümüzde artık bu işin çığırından çıktığını ise pek çok şey gösteriyor. Rabbimiz sonumuzu hayır eylesin. Muhterem dinleyicilerim, son kısmında da programımızın Allah dostlarından menkıbeler paylaşıyoruz. Bugün sizlerle Cafer-i Sadık Efendimiz'den, Ehl-i Beyt'in en büyük imamlarından Cafer-i Sadık Efendimiz'den iki menkıbe kısa kısa paylaşacağım. İlkinde Cafer-i Sadık Kuddisesi Ruh bir kabileye uğruyor. Bu kabilenin seyyidi, efendisi kimdir diye soruyor. Öteden biri öne çıkıyor, benim diye cevap veriyor. Cafer-i Sadık, eğer onların efendisi sen olsaydın, ben demezdin diye karşılık veriyor. Diğer bir menkıbe yine Cafer-i Sadık'tan, bir gün arkadaş ve talebeleriyle, dostlarıyla otururken onlara şöyle hitap ediyor. Geliniz, kıyamet günü içimizden hangisi kurtulursa onun diğerlerine şefaatçi olması için birbirimize söz verelim diyor. O talebelerden bir tanesi, ey Allah Resulü'nün evladı, bizim şefaatimize ne ihtiyacın var? Zira senin ceddin, atan bütün mahlukatın şefaatçisidir diyor. Cafer-i Sadık Hazretleri, nice hata ve günah sahibi biri olarak yarın kıyamet gününde ceddimin yüzüne bakmaktan şahsen utanıyorum diye o talebesine cevap veriyor. Muhterem dinleyicilerim, bu iki menkıbede de aslında vurgulanan şey tevazu. bir insanın kendi bulunduğu topluluk içinde efendi, bey, lider konumunda olsa da onun her fırsatta buranın efendisi benim şeklinde ortalarda gezinmesi, kurum yapması aslında o rütbeye çok da layık olmadığını, o kibri sebebiyle aslında zayıf karakterli bir insan olduğunu ortaya koyuyor. Bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Bir kavmin efendisi gururla, kibirle onların tepesinde onlara yol, yön gösteren değil, tevazuyla onların içinde onlarla arkadaş olarak, yoldaş olarak onlarla birlikte yol kılavuzluğu yapan kimsedir. Diğer menkıbede de Cafer-i Sadık Ehl-i Beyt'ten olmasına rağmen, Peygamber Efendimiz'in neslinden gelmesine rağmen talebelerini topluyor ve kıyamet gününde içimizden kim cennete girerse o diğerlerine de yardımcı olmak, şefaatçi olmak hususunda gelin burada ahitleşelim, sözleşelim diyor. Talebeleri onun ilmine, faziletine, büyüklüğüne ve özellikle Peygamber Efendimizin soyundan gelmesine bakarak sen diyorlar zaten kurtulmuş bir insansın. Senin deden Peygamber Efendimiz, sen öncelikle onun şefaatine ereceksin. Bizim duamıza, şefaatimize, yardımımıza ne ihtiyacın var? O da ben diyor o kadar günahlar işledim ki o günahlarla peygamberin huzuruna gidip ondan şefaat dilenmeyi zül addederim, uygun görmem. Biz birbirimize dua edelim, birbirimize yardımcı olalım diyor. Peygamber Efendimizin şefaati hak. Hadis-i şeriflerde bildirildiği üzere ümmetinden özellikle kebair, büyük günah işlemiş kullara karşı Allah Teala'dan yardım, mağfiret dileyecek, şefaat edecek. Burada önemli olan husus insanın nasıl bir soydan geldiği, nasıl amellerle Allah'ın huzuruna çıktığından ziyade Allah'ın verdiği nimetler karşılığında insanın yaptığı kulluğun ne kadar zayıf kaldığıdır. Rabbimiz sayısız lütuflarda bulunmuş, saymakla tükenmeyecek kadar nimetler bahşetmiş ve bunların karşılığında da kullarından cüz'i bir kulluk istemekte. Fakat insanoğlu nankör oluşu sebebiyle o kadar cüz'i, o kadar ufak bir kulluğu bile yapmak istememekte. Kullukla hayatını geçiren, bütün ömrü boyunca Allah'ın bütün emirlerini yapmaya çalışan bir insanın bile o ibadetler sayesinde bir nimete mazhar olduğu için ayrıca Allah'a şükran içinde, minnet içinde bulunması gerekiyor. Yani daha açık ifadesiyle kendisini imana ulaştırdığı için, hidayete erdirdiği için Allah'a şükretmesi lazım. O ibadeti sevdirdiği, o ibadete uygun bir zaman, uygun bir imkan verdiği için, sağlık verdiği için, akıl verdiği için, beden verdiği için vesaire Allah'a şükretmesi lazım. Şükredebildiği için Allah'a şükretmesi lazım. Kul olabildiği için Allah'a şükretmesi lazım. Nihayetsiz bir şükür. O yüzden en güzel kulluk Allah'ın azameti karşısında insanın hiçliğini hissetmesi. Ne kadar güzel bir hayat yaşarsa yaşasın, aslında yetersiz bir kulluk yaptığının şuurunda, farkında olması. Rabbimiz bize böyle bir kulluk nasip etsin. İnsan dediğim gibi ne kadar güzel bir hayat yaşarsa yaşasın, Allah'ın verdiği nimetlere karşılık verme noktasında yine acizdir. Rabbimiz aczimizle, eksiğimizle, hatamızla, kusurumuzla ibadetlerimizi kabul buyursun, bizi rızasına erdirsin. Muhterem dinleyicilerim, bu duayla da programımızı bitirmiş olalım. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.